Herkese merhabalar. Midas'ın sunduğu akşam bültenine hoş geldiniz. Ben Furkan. Bugün 25 Nisan Perşembe. Dışarıda görece daha güneşli bir hava var. Umarım gününüz güzel ve keyifli geçiyordur sevgili Midaslılar. Dilerseniz klasik hatırlatmamızı yapalım ve podcast'imize hemen başlayalım. Bugünün gündemi oldukça yoğun. Bu podcast'te konuştuklarımızın hiçbiri bir yatırım tavsiyesi değildir. Haberlerimiz arasında analistlerin yorumları da yer alıyor olabilir ve bu yorumlar bizlerin değil, bahsi geçen analistlerin görüşlerini yansıtmaktadır. Evet, biliyorsunuz ki bu hafta teknoloji firmalarının bilançolarının açıklanacağını söylemiştik. Bir tanesi daha açıklandı. Meta Platforms bilançosu. Yapay zeka sektöründeki atılımların faydalanıcılarından biri olarak gösterilen Meta Platforms, birinci çeyrekte güçlü rakamlar açıkladı. Ancak şirketin ileriye dönük ılımlı tahminleri yatırımcıları memnun etmeye yetmedi. İlk çeyrekte şirket gelirleri %27 artışla 36,46 milyar dolara yükselerek 2021'den bu yana herhangi bir çeyrekteki en hızlı artış oranına ulaştı ve 36,16 milyar dolarlık analiz beklentilerini de aşmayı başardı. Öte yandan şirket ilk çeyrekte 12,37 milyar dolar olarak açıkladığı net karını da yıllık bazda ikiye katladı. Meta'nın hisse başına 4,71 dolar olan net karı Wall Street'in 4,32 dolarlık tahminlerini de geride bıraktı. Net kârdaki artışın bir nedeni de gelir artışı hızlanırken satış ve pazarlama maliyetlerinin bir önceki döneme göre %16 düşmesi oldu. Ancak şirket içinde bulunduğumuz dönem için ılımlı diyebileceğimiz tahminler de açıkladı. Meta Platforms ikinci çeyrekte 36,5 milyar ile 39 milyar dolar aralığında gelir beklediğini söyledi. Aralığın orta noktası olan 37,75 milyar dolar yıllık %18'lik bir büyümeyi temsil ediyor ve analistlerin ortalama tahmini olan 38,3 milyar doların altında kalıyor. Bilançonun ardından kapanış sonrası işlemlerde hissede başlayan satış dalgası şirketin CEO'su Mark Zuckerberg'ün şirketin şu anda para kazanmadığı gözlük ve karma gerçeklik gibi alanlardaki yatırımlar hakkında konuşmaya başlamasının ardından hız kazandı. Yapay zekaya yapılan yatırımların arttığını söyleyen Zuckerberg, iyi tarafından bakacak olursak yeni yapay zeka hizmetlerimiz ölçeğe ulaştığında bunlardan etkili bir şekilde para kazanma konusunda güçlü bir geçmişe sahibiz diye açıklamada da bulundu. Meta, yapay zeka yol haritamızı desteklemek için altyapı yatırımlarımızı hızlandırmaya devam ettikçe 2024 yılı için sermaye harcamalarının 35 milyar ile 40 milyar dolar aralığında olmasının beklendiğini ve bu rakamın daha önceki 30 milyar ile 37 milyar dolarlık tahmine göre artış gösterdiğini söyledi. Şirket, çeyrekte kullanıcı başına ortalama gelirin 11,20 dolar olduğunu da belirtti. Meta, kötü geçen bir 2022 yılının ardından dijital reklam pazar payını geri kazanıyor. O dönemde şirket, Apple'ın iOS gizlilik güncellemesi ve birçok markanın harcamalarını dizginlemesine neden olan makroekonomik endişeler nedeniyle sarsılıyordu hatırlarsanız eğer. Zuckerberg, yapay zekaya odaklanarak reklam işini yeniden inşa etme girişimine öncülük etti. Şirketin Şubat ayındaki son bilançosunda şirketin CFO'su Susan Lee, Meta'nın kullanıcılar için alakalı reklamları doğru bir şekilde tahmin edebilen yapay zeka modellerine ve reklam oluşturma sürecini otomatikleştiren araçlara yatırım yaptığını söylemişti. Meta'nın işlerinin büyük çoğunluğunu oluşturan reklam gelirleri ise ilk çeyrekte %27 artışla 35,64 milyar dolara yükseldi. Meta, istikrar kazanan ekonomiden ve daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmak amacıyla Facebook ve Instagram'a para aktaran Temu ve Shein gibi Çinli indirim perakendecilerin harcamalarındaki artıştan da yararlanıyor. Bazı analistler Çin merkezli reklam verenlerin harcamalarındaki yavaşlamanın ilk çeyrekte ve yıl ilerledikçe endişe kaynağı olabileceği konusunda uyarıda bulundu. Susan Lee, dünkü bilanço görüşmesinde şirketin bu çeyrekte Çin'den gelen katkıyı ölçmediğini söyledi, ancak Asya Pasifik bölgesindeki reklam gelirinin bir önceki yıla göre %41 artarak en hızlı büyüyen bölge haline geldiğini ve çevrim içi ticaret ve oyunlarla desteklendiğini söyledi. Diyelim ve bir başka büyük teknoloji şirketine geçelim, Nvidia. Nvidia yapay zeka startup'ı RunAI'yı satın aldı. Nvidia, geliştiricilerin ve operasyon ekiplerinin yapay zeka donanım altyapılarını yönetmelerini ve optimize etmelerini kolaylaştıran Tel Aviv merkezi bir şirket olan RunAI'yı satın alıyor. CTEK bu sabah erken saatlerde şirketlerin Nvidia'nın RunAI için 1 milyar dolardan fazla ödeme yapabileceğini görebilecekleri ileri görüşmeler içinde olduklarını bildirmişti. Konuya yakın bir kaynak ise TechCrunch'a kesin fiyat etiketinin 700 milyon dolar olduğunu da söyledi. Nvidia, RunAI'nin ürünlerini aynı iş modeli altında sunmaya devam edeceğini ve Nvidia'nın DGX Cloud AI platformunun bir parçası olarak RunAI'nin ürün yol haritasına yatırım yapacağını söylüyor. Bu platform kurumsal müşterilere üretici ve diğer yapay zeka biçimleri için modelleri eğitmek üzere kullanabilecekleri bilgi işlem altyapısına ve yazılıma erişim sağlıyor bu arada. Nvidia, Nvidia DGX sunucu ve iş istasyonu ve DGX Cloud müşterilerinin özellikle birden fazla veri merkezi konumunda çalışan üretici yapay zeka dağıtımları ve iş yükleri için RunAI'ın kabiliyetlerine de erişim kazanacağını söylüyor. RunAI'ın CEO'su Omri Geller yaptığı bir açıklamada şunları dile getirmiş. RunAI 2020'den beri Nvidia ile yakın bir işbirliği içinde ve müşterilerimizin altyapılarından en iyi şekilde yararlanmalarına yardımcı olma tutkusunu paylaşıyoruz kendileriyle. Nvidia'ya katılmaktan heyecan duyuyoruz ve yolculuğumuza birlikte devam etmeyi dört gözle bekliyoruz demiş. Gelelim bir başka teknoloji firmasına, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Dünyanın en büyük sözleşmeli çip üreticisi olarak bilinen Taiwan Semiconductor, A16 adı verilen yeni çip üretim teknolojisinin 2026 yılının ikinci yarısında üretime başlayacağını açıkladı. Şirket böylece uzun süreli rakibi Intel ile dünyanın en hızlı çiplerinin üretimi konusunda rekabeti artıracak gibi görünüyor. Müşterileri arasında Nvidia ve Apple gibi teknoloji devleri yer alan Taiwan Semiconductor, söz konusu haberi Kaliforniya'da düzenlenen bir konferansta duyurdu. Taiwan Semiconductor yöneticileri bu yeni teknolojiyle üretilecek olan çipleri akıllı telefon üreticilerinden ziyade yapay zeka çipi üreticilerinin muhtemelen daha hızlı benimseyeceğini düşünüyor. Taiwan Semiconductor'ın iş geliştirmeden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Kevin Zhang gazetecilere yaptığı açıklamada şirketin yeni A16 çip üretim sürecini belirli müşterilerin adını vermeden yapay zeka çip şirketlerinden gelen talep nedeniyle beklenenden daha hızlı geliştirdiklerini söyledi. Analistler söz konusu bu teknolojinin Intel'in Şubat ayında 14A adını verdiği yeni bir teknolojiyle dünyanın en hızlı bilgi işlem çiplerini üretmede Taiwan Semiconductor'ı geçeceği yönündeki iddialarını sorgulatabileceğini söyledi bu arada. Diyelim ve bir sonraki haberimize geçelim. Ford Motor güçlü ticari birim satışıyla elektrikli araç kaybını kapattı. Detroitli araç devi Ford Motor yılın ilk çeyreğinde elektrikli araç segmentinde kayıp yaşasa da kamyon ve diğer ticari araç satışlarındaki güçlü artışla Wall Street beklentilerini aşan rakamlar açıkladı. Şirket ilk çeyrekte gelirini yıllık bazda %3 artırarak 42,78 milyar dolara taşıdı. Net kar bir önceki yılın aynı dönemindeki 1,76 milyar dolardan bu yıl 1,33 milyar dolara gerilerken şirketin 0,49 dolarlık düzeltilmiş hisse başına kârı ise 0,42 dolarlık konsensüsü aşmayı başardı. Ford'un Ford Blue olarak bilinen geleneksel birimi ise bir önceki yıla göre %66 düşüşle 905 milyon dolara gerileyen düzeltilmiş kâr bildirdi. Ford Pro ticari işletmesi geçen yılın ilk çeyreğine göre %120 artışla 3,01 milyar dolar kazandı. Ford'un Model E elektrikli araç birimi ise Ocak ayından Mart ayına kadar olan 3 aylık dönemde 1,32 milyar dolar zarar etti. Ford Blue'daki kayda değer bu düşüş şirketin yenilenen F-150 pick-up'ının lansmanıyla ilgiliydi ve şirket açıklanmayan kalite sorunlarını ele almak için çeyreğin büyük bir kısmında sevkiyatları da durdurmuştu. Ford CEO'su Jim Farley, sevkiyatın durdurulması sırasında yapılan ek kalite kontrolleri sayesinde şirketin yaklaşık 12 geri çağırmadan kaçındığını ve bunun da şirket için garanti maliyetlerini düşürmeye yardımcı olduğunu da söyledi. Farley, bilanço görüşmesinde de bir açıklama yaptı ve dedi ki, uzun vadede göreceğimiz şey bu yeni süreç nedeniyle daha az geri çağırma ve daha düşük garanti maliyetleri olacak. Ekibin ilerlemesinden ve kalitesinden gerçekten gurur duyuyorum ve daha yapacak çok şeyimiz var demiş. Diyelim ve akşam bültenimizin son haberine geçelim, yani altına yönelik güncel görünüm. Altın fiyatları, Orta Doğu'daki gerilime ilişkin risk primlerinin azalması ve yatırımcıların Fed'in faiz oranı patikasına ilişkin ipuçları sunabilecek olan verilere odaklanmasıyla yatay seyretti. Rakamsal veri vermek gerekirse spot altın Türkiye saatiyle 16.15'te 2327 dolara yükselirken ABD vadeli altın kontratları ise %0,17 artışla 2342 dolardan işlem gördü. Kitco Metals kıdemli analisti Jim Wyckoff şöyle bir açıklama yapmış bu gelişmeler üzerine. Demiş ki, altın ve gümüş piyasası Orta Doğu'daki çatışmaların azalmasıyla birlikte bir düzeltme görüyor. Asıl soru bu düzeltmelerin kısa vadede bir düşüş trendine dönüşüp dönüşmeyeceği. Piyasa yeniden ekonomik raporlara ve Fed'e odaklanmış durumda şu an. Eğer sıcak enflasyon verileri görürsek Fed'in faizleri düşürmesi zorlaşacak ve bu durumda altın 2200 doların altına düşebilir demiş. Gözler şimdi Fed'in favori enflasyon ölçütü olan kişisel tüketim harcamaları verilerine çevrilmişken yatırımcılar Fed'in ilk faiz indiriminin büyük olasılıkla Eylül ayında gelmesini de bekliyor. diyelim ve akşam bültenimizi de burada noktalandıralım. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Gördüğünüz üzere gündem oldukça yoğundu. Ben hızlıca aktarmaya çalıştım. Sürçülisan ettiysem affola. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi günler.